Herkese merhaba. Ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yine yepyeni dolu bir programıyla karşınızdayız. Evet Ender, istersen hemen haberlerimize başlayalım. Mobility'nin bu bölümü aslında içerik anlamında özel bir bölüm sayılabilir. Çünkü içerisinde bulunduğumuz bu günlerde cep telefonlarının 40. yıl dönümünü kutluyoruz. 3 Nisan 1973'te ilk cep telefonu geliştiricisi Martin Cooper tarafından tanıtılmıştı. Bu telefon zaten Motorola markasını taşıyan bir telefondu. Aradan tam 40 yıl geçmiş. Biz ilk telefonla tabii görmemiştik, ancak Sony'si telefonların hepsini test etme ve sizlerle paylaşma şansına sahibiz şu anda. Yani akıllı telefonlar, cep telefonları, mobil telefonlar kuşkusuz özellikle 90'ların ortasından itibaren Türkiye'ye gelmesiyle de birlikte hayatımızın belki de en büyük yardımcıları haline geldiler. Özellikle cep telefonlarından akıllı telefonlara dönüşüm çerçevesinde her biri artık birer kişisel yardımcı, dijital asistan haline geldiler ve artık hani hayatımızdan çıkaramaz olduk diyebiliriz cep telefonları için.
Evet, cep telefonları bu 40 yıllık sürece baktığımızda inanılmaz bir gelişme yaşadı birçok teknolojik cihaz gibi ve bugün hayatımızın hani vazgeçilemez bir parçası haline geldi. Çünkü cep telefonumuz olmadan artık hiçbir şeyi tam olarak kontrol edemiyor hale geldik. Bunun içinde ajandalarımız olsun, takvimlerimiz olsun, çeşitli kurduğumuz iletişim yöntemleri olsun, hepsini artık bugün akıllı cihazlarımız üzerinden gerçekleştiriyoruz. Cep telefonu olsun, hani biraz daha evrimleşmiş versiyonu tablet olsun derken cep telefonları bugün herkesin cebinde. Hani çok özellikli veya az özellikli ama insanların birbirine bağlanması, iletişim kurması için en önemli cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, kuşkusuz bir gerçek var. Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Hani cep telefonsuz birkaç gün geçirmek muhtemelen neredeyse pek çok kişi için imkansız bir durum olarak gösterilebilir. İlk telefon Motorola'nın Dynatec 8000X adını taşıyan telefonuymuş. Burada da çok ilginç bir detay var aslında. Martin Cooper bu telefonun tanıtımı esnasında ilk telefon görüşmesinde belde çalışan ve aslında rekabet halinde olduğu, karşı tarafla çünkü cep telefonu geliştirme çalışmaları yapıyordu, rakibi Joel Engel'i aramış. Yani ilk aloyu da ona söylemiş. Bu da ilginç bir detay. Bir telefon geliştiriyorsunuz. İlk aradığınız kişi de eşiniz, dostunuz ya da patronunuz değil, rakibiniz oluyor. Hakikaten böyle hırslanmış mühendislerin de zaten herhalde yapmak istediği en büyük şeylerden bir tanesi de böyle bir gövde gösterisi yaparak rekabet içerisinde olduğu rakibini aramaktır diyelim. Burada ilginç bir detay var. Şimdi Motorola'nın ilk tanıttığı bu telefonu zaten silüet olarak, şablon olarak pek çok kişi hatırlıyordur. Zaten şu anda ekranlara da geliyor. Ama bu telefon aslında biraz da Michael Douglas'la özdeşleşmiş bir telefon olarak da gösterilebilir. Bu Wall Street filminin ilkinde ki filmdeki karakter adıyla Gordon Gekko yanında sürekli Motorola'nın bu telefonu taşıyordu. Yani biz o telefonların benzerlerini 90'lı yıllarda evimizde telsiz telefon olarak kullanmıştık ancak.
Hatta daha da kabaları.
Daha da kabalarını kullanmıştık ancak hani bakıldığında cep telefonlarının geldiği noktaya göstermesi itibariyle hakikaten gelişimin ne kadar hızlı olduğu, teknoloji ayak uydurmanın yer yer ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ikinci haberimize geçelim istersen Ender. Mobilite programında yer yer ultrabooklarla ilgili haberler de veriyoruz. Ultrabook tarafında kuşkusuz beklenti Intel'in Haswell kod adını taşıyan 3. nesil, 4. nesil Core işlemci ailesi olacak ki Haziran ayında bu beklentimiz de sona ermiş olacak. Ürünler piyasaya çıkmaya başlayacak. Ancak şu anda firmalar Haswell öncesinde ellerine ne kadar işlemci stoğu varsa, ne kadar platform stoğu varsa elden çıkarmak için Ultrabook'ları artık son ayarlarını veriyorlar. Son böyle kozmetik güncellemeleri yaparak yeni model duyurularına devam ediyorlar. Burada da Samsung yeni bir duyuru yapmış. Model ismini okumak istiyorum çünkü çok uzun bir kodu var. NP900X3E-A03UC gibi bir koda sahip Ultrabook. Yani genel tasarım itibariyle şu an satılmakta olan yeni nesil dediğim The New 9 Series adı verilen en son nesil, en son jenerasyon 9 serisinin birebir aynısı. Ama burada çok büyük bir farkı var. Ekran artık Full HD olmuş. Yani diğer özelliklerine baktığımız zaman yeniler, pek çok kişinin performans beklentilerinin içerisinde olan pek çok kişinin bile beklentilerini karşılayabilecek oldukça iyi, dolu dolu bir Ultrabook olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten senin de bahsettiğin bu New Series olarak bizim de incelemesini yaptığımız dizüstü bilgisayar hakikaten Ultrabook'ların şahıydı diyebiliriz yani.
En başarılı birkaç Ultrabook'tan bir tanesiydi.
Evet, kesinlikle. İlk 3'e rahatla girebilecek kapasitede bir bilgisayardı. Hem tasarım anlamıyla olsun hem donanım anlamıyla olsun zaten yok yok, neredeyse yok yok diyebilirdik. Şimdi buradaki Full HD'ye geçirmeleri de artık hani internet ve çeşitli multimedya araçları için bu dizüstü bilgisayarı kullanacak kişiler için çok da yerinde bir karar olmuş. Tabii bunun dezavantajında ki tabii Samsung'a has değil. Bütün cihazlarda
bütün Full HD. Özel. Evet,
Full HD bütün cihazlarda aslında grafik performansının bir miktar düşüşünü görüyoruz. Evet. O da zaten aslında Haswell'le yavaş yavaş çözülecek. Haswell'in yeni GPU'larıyla çözülecek bir durum olarak bekleniyor.
Üzerinde 1.9 GHz hızında çalışan bir işlemci var. Yani ham işlem gücü açısından da iyi bir ultrabook olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da 256 GB'lik bir SSD var. Samsung zaten kendisi de SSD üretebilen bir firma. Evet, o konuda
cömert davranıyor.
Yani kağıt üzerine bakıldığında işte 13.3 inç büyüklüğünde bir 300 nit parlaklığa sahip bir ekranı var. Taşınabilirlik ve performans ihtiyacı olan herkesin ihtiyacını karşılayabilecek bir cihaz. Tabii pilden de bahsetmek lazım. 4 hücreli ve 44 watt saatlik bir pili var. Samsung'un açıklamalarına göre 8 saate varan kullanım ömrü sunabiliyor. Biz genelde üreticilerin açıklamalarına biraz muhafazakar bakma taraftarıyız. 8 saat olmasa bile muhtemelen 6,5-7 saati rahatça götürebilecek bir ultrabook olduğunu söyleyebiliriz. Bir de fiyatından bahsedelim isterseniz. Ultrabookların özellikle böyle premium ultrabook diyebileceğimiz evet, seviye cihazlar hala biraz pahalı tabii. Haswell'le birlikte umarız biraz daha aşağı çekilme durumu da gerçekleşir. Samsung'un yeni modeliyle ilgili konuşacak olursak 1900 dolarlık bir fiyatı var. Amerika fiyatı var, yurt dışı fiyatı var. Türkiye'ye biraz daha yüksek bir fiyatla gelecektir. Yani hani 2200-2300 dolar desek 3000 liranın üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulacağı tahminini yapabiliriz. Ya da umarız Samsung bizi şaşırtıp daha düşük fiyatlarla bu telefonu piyasaya çıkartır diyerek Samsung'un ultrabook tarafında olmasa bile akıllı telefon tarafında geri rakibi HTC'ye geçelim. Şimdi HTC One eli kulağında bugün yarın Türkiye'de de satışa çıkmış olacak. Hani bazı özellikleri çok iyi bir telefon, bazı özellikleriyle rakiplerinin özellikle de Galaxy S4'ün kısmen gerisinde kalan bir telefon ama toplamda baktığımızda iyi bir telefon.
İyi bir telefon.
Tasarım anlamında HTC çok çalışmış, yazılım tarafında çok farklı optimizasyonlar var, performansı iyi ve genel olarak bakıldığında da elde hoş duran bir telefon. Ama tabii eksikleri var dedik. Nasıl eksikleri var? Örneğin pilini çıkartamıyoruz, örneğin microSD kart takamıyoruz, örneğin SIM kartını çıkartamıyoruz. Yani yekpare tasarıma sahip olduğu için, gerçi SIM kartı çıkartabiliyoruz öyle ben yanlış söyledim ama microSD kart takamıyoruz, öyle söyleyelim. Ama şimdi HTC Çin'e özel bir versiyon yapmış. Bu versiyonda kapağı çıkartabiliyoruz, çift SIM kart takabiliyoruz, aynı zamanda microSD kart takabiliyoruz. Hani HTC'ye burada şunu da sormak lazım, neden bu versiyonu Avrupa'ya da sunmuyoruz?
Evet, şimdi garip bir soru olmuş ama Avrupa'daki ve Amerika'daki kullanıcı profilleriyle kıyasladığımızda Çin'in bu konuda biraz daha istekli olduğunu görüyoruz. Çin'de bugün Samsung'un da Note 2 olsun, S3 olsun, biz bu tarz cihazların hepsinin çift SIM kartlı versiyonlarını gördük.
Tabii çift SIM kartlı olmasa bile hani microSD kart takma isteği herhalde sadece evet. Çin'e ya da Amerika özel değil hepimiz.
Muhakkak
microSD kart takmak isteriz.
Depolama konusu o kişiye has bir olay ama çift SIM kart olayına baktığımızda Çin'in bu konuda ciddi bir hani talebi olduğunu görmekteyiz ve hani eskiden çift SIM kartlı olsun hani oradaki insanlara hitap etsin diye orta seviye telefonlarda daha çok bu çift SIM kartlı cihazları görürken artık üst seviye telefonların da oradaki satın alma gücünün de artmasıyla beraber oradaki kullanıcı kitlesinde daha üst seviye cihazlara ilgi göstermesiyle beraber üst seviye cihazlarda da çift SIM kartlı versiyonları görüyoruz. Hani burada Avrupa'ya gelse veya Amerika'da gelse kaç kişi bu cihazları tercih eder bilmiyorum. Belki SD kart takılabilme opsiyonundan dolayı kullanıcılar hani çift SIM kart modele yönelip tek SIM kartla da kullanabilir. Tabii böyle bir opsiyon da mevcut ama sonuçta baktığımızda Çin'e has bir olgu artık çift SIM kart bizim gözümüzde özellikle üst seviye cihazlarda. Belki yakın zamanda Avrupa'ya gelen bir versiyonuyla da bu taraftaki kullanıcılara hitap etse de çok büyük bir satış rakamına ulaşacağını zannetmiyorum.
Tabii çift SIM kart olayının Çin ve Amerika için daha fazla anlam ifade etmesinin bir sebebi var. Hem Çin'de hem de Amerika'da farklı operatörler farklı ağ altyapılarını kullanabiliyorlar. Örneğin işte Amerika'ya örnek verecek olursak hem 4G hem de 3G altyapısına sahip farklı operatörler var. Dolayısıyla belli müşteriler farklı operatörlerin farklı altyapılarından belli coğrafi bölgelerde yararlanabilmek için böyle cihazlara da ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu akım Samsung başlatmıştı. Hem Galaxy S3'ten ve Galaxy Note 2'de Çin'in özel çift SIM kartlı versiyonları hazırlamıştı. Kaldı ki Samsung bu girişim meyvelerindeydi. Geçtiğimiz sene Çin pazarına da bir numaralı satıcı durumda gelmişler akıllı telefonlar için. Şimdi HTC bu akımdan faydalanarak kendi pazar payını da Çin'de arttırmak istiyor. Çift SIM kart olmasa bile umarız bu tür telefonların microSD kart takılabilen, arka kapağa çıkabilen versiyonları da ülkemize ve Avrupa'ya gelir. Tabii burada şunu söyleyeyim, HTC özellikle bir efor sarf etmiş pil çıkmasın diye. Çünkü ayrı bir katman daha var kapaktan sonra. SIM kart ve microSD kart girişleri o kapağın üzerine konumlandırmış durumda.
XPDP'yi bana biraz andırdı. Hani arkasındaki bütün kapağı komple söküp de sadece bir tane SIM kart takıp yarın geri kullanmak gibi olmuş ama belki de telefonun inceliğinden çok fazla feragat etmeme açısından sadece bu SIM kart ve microSD kartını değiştirebilir olarak tasarlamışlar.
Tabii kaldı ki iFixit sitesi de HTC One ile ilgili bir parçalama, bir parçaları ayırma çalışması yapmıştı. Orada da zaten komponentlerin ayrıştırılabilmesi noktasında çalışmanın en zor olduğu telefonlardan birisi olarak göstermişti HTC One. Çin içinde arka kapağı çıkartılabilir yapmışlar ama yine pili gizleyerek. Hani diyeceğim ki çok özel bir pil teknolojileri var. 25 bin miliamper pil koydular ama illaki o pili gizleme noktasında bir strateji belirlemişler. Umarız dediğim gibi inşallah Türkiye'ye ya da Avrupa'ya da böyle en azından microSD kart takılabilen versiyonları da gelir. Buradan tekrar Samsung'a dönelim. Şimdi Samsung'un Galaxy Ace adını verdiği bir telefonu var. İkinci nesli şu an piyasada. Hı-hı. Türkiye'de de sevilen, ilgi gören bir telefon oldu. Orta segmentte fiyatıyla da aslında pek çok kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güzel de bir telefon. Hatta bu ayın sonuna doğru Türkiye için Jelly Bean güncellemesinde bu telefonu almış olacak. Şimdi gelen haberler Galaxy Ace 3'ün hazırlandığı yönde. Ben önüme bazı notlar aldım. Olası teknik özelliklerine bakıyorum. Şu anki telefonda benzer fiyattan çıkarsa yine pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek. Kendi kategorisinde de iyi satabilecek bir telefon gibi görünüyor.
Ace serisi inanılmaz başarılı oldu. İlk ürün biraz zamanına göre bile düşük donanımla çıktı ama Ace 2 şu anda çift çekirdekli işlemcisi yüksek sayılabilecek belleğiyle hani tam böyle fiyat performans ürünü telefon oldu diyebiliriz. O yüzden Samsung'un bu güzel oluşmuş ve Ace ismini kullanma isteği normal. Ace 3'ün donanımına baktığımızda da hani bu teorik olarak bu donanım artılı çıkarsa hani Ace 2'nin üzerine Ace 1 ile Ace 2 arasındaki farktan daha az bir fark olacak ama belli yerlerde o Ace 2'nin yavaşladığını, eksik kaldığını görüyorduk. Oralarını tamamlamışlar daha çok. Neydi? 800 MHz çift çekirdekli işlemcisini hani 1.2 GHz'e çıkarıp daha kabul edilebilir bir seviyeye getirmişler. İşte belleğini bir miktar yükseltmişler. Bunun dışında Android 4.1 ile direkt gelmesi Ace 3'ü eğer uygun fiyatlı olursa ciddi olarak hani bir müşteri potansiyeli önüne sunacaktır.
Tabii bu noktada kamera tarafında da mutlaka bazı güncellemeler olacaktır. Aynı zamanda Android 5 için de güncelleme almaya müsait telefonlardan birisi olacak gibi görünüyor. Çünkü Ace 3 çıktığında muhtemelen Samsung'un 2013 ürün gamı için orta segmentteki en iddialı telefonlardan birisi olacağını söyleyebiliriz. Tabii fiyatlandırmada burada büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde benim e-mail kutuma gelen bir duyuru vardı. Bir tane elektronik zincir mağazası 2 günlüğüne özel bir kredi kartı için örneğin Galaxy S3'ün fiyatını 1000 liraya çekmişti ki bu çok ölümcül bir fiyat olmuş Galaxy S3 için. Çünkü 1000 liraya satılan bugün telefonlara baktığımızda hani Galaxy S3 ondan yanında hakikaten performans anlamında daha iddialı kalan bir telefon. Tabii Galaxy S4'ün de yavaş yavaş yaklaşmasıyla birlikte eldeki stokların temizlenebilmesi adına farklı fiyat indirimlerini de ileriye dönük olarak göreceğiz gibi görünmekte. Buradan da Intel'e geçelim istersen. Şimdi ultrabooklardan az önce bahsetmiştik. Samsung yeni ve güzel bir ultrabook yapmış. Ancak tüm ultrabooklar için ortak bir platform söz konusu. O da Intel'in verdiği ultrabook platformu. Hem işlemci hem chipset bazında. Şimdi Intel yavaş yavaş bu platformu performans bazında da iyileştirme yönünde bazı çalışmalar yapıyor. Yaptıkları son çalışma da tüm ultrabooklarda standart olarak gelen HD4000 grafik biriminin performansını arttırmaya yönelik bir çalışma. 15.31 sürüm koduna sahip yeni bir grafik sürücüsü hazırlamışlar ve bu sürücü hem performans ve güç tüketimi arasında daha iyi denge sağlıyor. Yani performanstan feragat etmeden pil süresini biraz daha iyileştirmesine olanak tanıyor. Hem de grafik performansını %10-%20 civarında arttırıyor ki hani sürücü güncellemeleriyle gelecek performans artışı her zaman için güzeldir, hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz güncellemeler oluyor. Tamam şimdi bu güncellemeyle beraber HD4000 Full HD süper akıcı oyunu oynatmayacak ancak belli oyunlarda bir miktar rahatlama sağlayabilir.
Evet, Intel aslında bu GPU işinde yüksek performanslı ortaya gerçekten grafik koyabilen GPU işinde olgunlaşma sürecinde. Daha önceki zamanlara baktığımızda bu eski chipsetlerindeki grafik birimlerine baktığımızda sadece görüntü verebiliyordu. Yani doğru düzgün bazıları video bile oynatamıyordu. O dönemde de Intel böyle sürücü güncellemeleriyle ciddi yenilikleri getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bir grafik birimine yazılımsal bir şekilde Pixel Shader desteği getirmişlerdi büyük bir sürücü güncellemesiyle. Tamam çok verimli çalışmıyordu ama en azından hani o altyapıysa o DirectX zorunluluğunu getiren uygulamaları çalıştırabilmeye başlamıştı. HD4000'de sonuçta bayağı popüler olan bir GPU ve güzel bir sürücü güncellemesiyle performansının artması hani kullanıcıda hiçbir negatif geri dönüşü olmadan tabii ki güzel olmuş. Intel zaten zaman zaman böyle şeyleri yapmayı seviyor. Asıl bombayı da zaten Haswell'le birlikte göreceğiz.
Göreceğiz diyerek buradan hemen başka bir haberimize geçelim. Şimdi Ouya'yı biz neredeyse 4-5 aydır heyecan ve merakla bekliyoruz. Ouya dediğimiz pek çoğunuz eminim biliyorsunuz ama ufakça kısaca bir hatırlatma yapmak gerekirse Kickstarter üzerine başlayan yeni bir oyun konsolu projesi. Bardak büyüklüğünde bir kasası var. İçerisinde Nvidia'nın Tegra 3 işlemcisini kullanan ufak da bir anakartı var. Burada bir de parantez açalım. Ouya yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor. Piyasadaki en hızlı Tegra 3 işlemcisi bizde olacak diyor.
Sebebini şu an, söyleyeceğiz.
Yani sebebini söyleriz tabii. Şu an hani One X Plus'ta 1.7 GHz'da çalışan bir Tegra 3 olduğunu öngörürsek eğer en azından 1.8 GHz'da çalışan bir işlemcinin olmasını bekleyebiliriz Ouya açısından. Geliştiricilere dağıtımı bir süre önce başlamıştı. Sonrasında da ufak bir erteleme geldi ve sevkiyatın Haziran ayında başlayacağı söylendi son kullanıcılara Ouya için. Burada da neden geciktiğini söyleyelim. Geliştiricilerden bir sürü feedback gelmiş. Şurasını düzeltin, burasını yeniden yapın tarzında ve biraz daha süre gerektirdi tabii bu tür çalışmalar. Ancak son tarih belirlendi. 4 Haziran itibariyle Ouya Amerika'daki pek çok zincir mağazada kullanıcıların beğenisine sunulacak. Çıktığından itibariyle de en azından 100'e yakın Ouya'ya hazır oyunun piyasaya sunulmuş olması bekleniyor. Ya da Ouya'nın kendi uygulama mağazası içerisinde yerini alması bekleniyor. Hani İlk çıktığında heyecan verici bir konsoldu ama sanki biraz fazla geciktiler. Biraz yavaş yavaş heyecanı kaybetmeye başladı gibi. Özellikle PlayStation 4'ün de duyurulmasından sonra, ardından Kickstarter'da da bir sürü projenin arka arkaya lanse edilmesinden sonra keşke bu proje kısa sürede hayata geçseydi de Tegra 4 ile birlikte çıkacak benzer projelerin dışında uzun süre boyunca piyasada kendi alanında belki de tek örnek olarak kalabilseydi.
Şimdi Uya aslında çok heyecan verici bir fikir olmasına rağmen çok hani orijinal bir fikir değil. Biz bu Android'in yükselişiyle, bu GPU'ların güçlenmesiyle beraber, oyun oynayabilmekle beraber çok ufak baskı devrelerinde ARM işlemcilerin aslında güzel grafikler sunduğunu görmüştük farklı cihazlar üzerinde. Ve hani hepimizin aklından geçmiştir. Ya şunu bir herkes bir sağını solunu güzelleştirse, bir de bir joystick bağlasalar da bunu hani bağlayıp da oyun oynasak. Çeşitli böyle stickleri gördük. Çin'de üretilen bir sürü.
Özellikle Çinler zaten.
Evet, Çinler hani 40-50 dolar gibi fiyatlara inanılmaz demeyelim de orta üst seviye ayarında donanımsal özellikler sunan stickleri sunuyorlar zaten. Baktığımızda Uya'nın burada bir avantajı var. Bir Nvidia. Bu da Nvidia demek, oyun firmalarıyla yakın ilişkiler demek. Bir de Uya'yı sonuçta bir pile bağlamıyorsunuz. Şebekeden adaptörünü bağlıyorsunuz. Zaten üzerinde ufak bir fanı da var. Bu da demek oluyor ki hani ver coşkuyu, voltajı arttır, megahertz'i yükselt, nasılsa soğutuyor. Elektrik harcamasında hani 1 watt olmuş, 1,5 watt olmuş, pil derdi yok. O yüzden hani piyasada en güçlü Tegra 3 cihaz olma iddiaları doğru. Zaten kendileri de gösterdiler. Üzerine ufak bir fan bağlamışlar. Zaten baskı devresi, kibrit kutusu kadar bir baskı devresi
kaldı
var.
Kaldı ki Tegra 3 zaten standartta bir inanılmaz ısınan bir platform olduğu için. Şimdi 2 GHz yaptılar. 24 saat oyun oynayacaksınız. O yanar zaten o plastik kasasız onun. Dolayısıyla fan kaçınılmaz son olmuş.
Yani, ufak bir soğutma sistemi bile aslında bu işlemciler, bu devreler için yeterli kalabiliyor. Hatta üstüne heatsink'i koyup üflesen bile soğuyor yani. Tabii aslında orada çok fazla ısı üretmiyorlar ama ısıyı dağıtmada sıkıntıları olduğu için bu cihazlar.
Tabii orada şöyle bir sıkıntı var. Biz uzun süre gördük. Ufak fanlar genelde aynı zamanda inanılmaz gürültü yayan fanlar olduğu için umarız Uya.
Bir daha hani böyle
muhafaza kalan bir fanla sessiz. Hani televizyonun yanına koyduğumuzda rahatsız etmeyecek seviyede çalışan bir fana sahipler. Umarız diyoruz. Çünkü henüz biz deneme şansı yakalamadık tabii ki.
Evet, işte donanım anlamında 720p konsol olabilecek özelliklere sahip ama senin de dediğin gibi geç kaldı. Tegra 4 öbür taraftan da Project Shield da geliyor. Cortex A15'ler havalarda uçuşuyor, crate'ler şey, 600'ü konuşuyoruz, 800'ü konuşuyoruz. Biraz geç çıktı belki, komünitesinin oluşturduğu destekle ve uygun fiyatlı olmasının yanında güzel bir şey yaparlar, ivme yakalarlar. Ama açıkçası Uya'nın yakın bir zamanda güncellenip belki Tegra 4 veya başka bir işlemci platformu üzerinde yeni bir versiyonu da çıkacağını açıkçası
tabii
düşünüyorum.
Tabii Uya tarafı zaten açıklamıştı, her sene düzenli olarak bir yeni konsol sunacaklarını söylüyorlar. Yani muhtemelen önümüzdeki sene Tegra 4, tabii o zaman da Tegra 5 çıkmış olacak. Ondan sonraki sene Uya 3, Uya 4 şeklinde gidecek duru. Bir ses getirdiler, bir ivme kazandılar. Oyunlar iyi olur. Gamepad tarafında iyi optimizasyonlar yapılırsa Uya'ya özel oyunlar için belli başarıda yakalayabiliriz. Sonucunda 100 dolarlık bir cihazdan bahsediyoruz.
Sonuçta Android var.
Sonucunda üzerinde Android var aynı zamanda.
Ne koysan çalışır.
Medya cihazı olarak kullanabileceksiniz. Belki aptal televizyonunuzu Smart TV'de dönüştürebileceğiniz bir kutu olacak. Dediğimiz gibi 4 Haziran'da piyasaya çıkacak. Çıktığı zaman zaten yapılan incelemeler sonrasında belki bir şekilde biz de edinme ve test etme şansı yakalarız. Diyerek bir başka üreticiye geçelim buradan. LG'ye geçelim. Şimdi LG Optimus G modelini Türkiye'de yeni yeni piyasaya sundu. Yurt dışında ise yavaş yavaş LG Optimus G Pro modelini piyasaya sunmaya başladı. Hatta 40 günde kendi ülkesinde 500 bin satarak önemli bir satış başarısı yakalamış Optimus G Pro. Şimdi bu telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi 5.5 inç ekrana sahip olması ve sahip olduğu diğer donanım özellikleri itibariyle Note 2'nin rakibi olması. Hatta Note 2'nin biraz daha üstünde konumlandırılan bir cihaz olmasıydı ki biz zaten Mobil Dünya Kongresi'nde bir de ön incelemesini yapma videoyu sizlerle paylaşma şansı yakalamıştık. Ancak ilginç bir bilgi geldi ve LG Japonya'ya Optimus G Pro'nun 5.5 inç değil 5 inçlik bir versiyonunu sunmaya başladığını öğrendik. Hani bu açıdan bakıldığında artık Note 2 değil Galaxy S4'ün rakibi olmuş bir telefonlarına bahsedebiliriz. Donanım zira aynı. Snapdragon 600 var. 2 GB bellek var. İşte 32 GB depolama kapasitesi var. Kamerası yine gelişmiş bir kamera. Ama bakıldığında artık üreticiler ne yapacaklarını şaşırdılar. Farklı ülkelere farklı cihaz verelim derken ekran boyutlarıyla bile oynamaya başladılar.
LG deyince zaten gülmeye başladım. Burada herhalde Xperia Z'yi bir taraftan rakip görmüşler. Bir tarafta senin dediğin gibi Galaxy S4 geliyor. Optimus G de 5 inç kategorisinde bu cihazlarla yarışabilecek donanıma sahip değildi. Optimus G'nin kasasına Optimus G Pro'nun donanımını koymuşlar. Ekranı da güncelleyip hani 5 inçte bizim de Full HD telefonumuz olsun diye LG yine yapacağını yapmış. Bakacağız. Hani telefon biraz kalınlaşmış tabii. O ekrana o şeyi sığdırabilmek. De pilin de kapasitesi ile beraber düşündüğümüzde kasa biraz kalınlaşmış. Ama hani aslında Full HD çözünürlüklü Snapdragon 600 bir Optimus G olarak karşımıza çıkıyor bu telefon.
Ama şunu da söylemek lazım. LG son dönemde kasa kalitesi olarak çok ciddi yol aldı. Optimus G'de de biz bunu gördük. Şık görünen, narin, hoş görünen bir telefona sahipti. Umarız Optimus G Pro 5 inç ya da 5.5 inç fark etmeksizin bir an önce Türkiye'de gelir. Yani Optimus G 4-5 aylık bir gecikmeyle gelmişti. Optimus G Pro şu anda yurt dışında yeni yeni çıkıyor. Bu süre zarfında kısa sürede, tez vakitte ülkemizde de gelir temennisinde bulunarak tekrar Nvidia'ya geçelim. Uya'dan bahsederken biraz Nvidia'yı eleştirdik. Ancak şimdi Nvidia ile ilgili bir başka açıklamaya geçelim. Burada aslında rakipler arasındaki dengeleri görmek açısından da önemli bu açıklamalar. Şimdi Nvidia demiş ki, şu an piyasada satılan tüm mobil platformlar Xbox 360 ve PlayStation 3'ün grafik performansının gerisinde kalıyor. Ama demiş, önümüzdeki yıl çıkaracağımız platformla birlikte biz buna son vereceğiz ve konsolların şu anki konsollardan daha yüksek grafik performans sunacağız. Neyle sunacağız? Tegra 5'le sunacağız. Diğer taraftan şimdi Qualcomm diyor ki biz Adreno 320 ile beraber konsol seviyesinde grafik sunuyoruz. Şimdi grafik konusunda uzmanlaşmış bir firma şu anki tüm mobil platformlar konsollardan daha zayıf grafik sunuyor derken biraz Qualcomm'un açıklaması havada kaldı gibi. Evet. Zaten ortaya çıkan sonuçlar da bunu gösteriyordu ama Nvidia rakibini iyi bir yerden yakalamış ve golü atmış diyelim. Ama diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Tegra 4 daha ortada yok. Hangi cihazın kullanacağını bile bilmiyoruz. Herhangi bir üreticide çıkıp ben Tegra 4 cihaz yapacağım demedi. Bazı dedikodular var ama dedikodan ortada ibaret. Hani Tegra 4 daha piyasaya çıkmamışken, daha cihazlar ortada yokken Nvidia'nın çıkıp Tegra 5 ile birlikte konsolları geride bırakacağız, bambaşka bir platform sunacağız demesi şunu gösteriyor. Tegra 4'ten de ümidi kesmiş olabilirler. Biz en iyisi Tegra 5'e yoğunlaşalım demiş de olabilirler. Çünkü Tegra 4'den bahsetmezken şirketin kıdemli başkan yardımcısı Tegra 5'ten bahsetmeye başlamış. Tabii ki gerçekten konuşacaklar ancak ortada bir Tegra 4 var. Bize biraz bundan bahsedin. Hangi üretici, hangi cihazı kullanacak, performansı nasıl? Mobil Dünya Kongresi'nde bir tablo gördük. Tegra 4 kağıt üzerinde çok coşkulu sonuçlar da geliyor yani. Rakiplerin 2'ye 3'e katlı bir sonuçlar var ama bu kadar hızlı platformu üreticiler neden kullanmaz? Bunu da bir görmek. Evet, bir Project Shield var. Onu da zaten Nvidia'nın kendisi yapıyor.
Evet, çok enteresan bir durum. Nvidia herhalde Tegra 2'de, Tegra 3'te milleti kazıkladı, üreticileri kazıkladı. Yani sinirini bozdu. Kullanıcıları da mağdur etti. Artık hani üreticiler de Tegra'ya pek sıcak bakmıyorlar diyebiliriz. Qualcomm'da zaten GPU konusunda, Adreno konusunda atıp duruyor işin açıkçası. Biraz fazladan bol kesini atmayı seviyorlar.
Onlar bazen bol kesini atıyorlar maalesef.
Yok, çünkü Adreno 320 işte konsol seviyesinde grafik sunuyormuş falan gördük. Adreno 320.
Cep telefonunda Full HD oyun oynatamıyor. Tamam, Full HD'den bahsediyoruz. Konsolda 720p bunu anlıyorum ama hani bakıldığında yani hiç konsol görmemiş insanlar olsak diyeceğiz ki evet ya bu platform hakikaten konsollardan daha iyi grafikler sunuyor ama biraz atmasyon hani, var, açıklamalar var.
Bir de hani sadece çözünürlüğe de bakmamak lazım. Adreno 320 kaç poligon çizebiliyor saniyede? Bugünkü hani
kaç tane üçgen çizebiliyor? Bunlara evet, açıklamak
bunlara
lazım.
Bunlara bakmak lazım. Sadece hani çözünürlük anlamında işleri kıyaslamanın pek bir alemi yok. Ama işte dediğimiz gibi Qualcomm atıyor. Nvidia da orada onlara karşılıklı farklı bir şeyler atıyor. Tegra 4 GPU anlamında güçlü olabilir belki. Okey. Hani bir sıkıntımız yok ama biz Tegra 4'ü en azından Kepler'le bekliyorduk.
Ama rakiplerini iyi yerden yakalamışlar.
Evet, güzel ediyorum. Yerden rakiplerini yakalamışlar. Baktığımızda zaten teknik veriler de var. Teraflop, işte gigaflop cinsinden işte kıyaslamalar mevcut. Buraya baktığımızda zaten bir sonraki jenerasyonda artık eski konsolları, 2005-2006 yılında çıkan konsolları ve geliştirme sürecini düşündüğümüzde hani 2002-2003'e kadar sarkan ürünleri geçmeleri artık normal. Mobil cihazlar çünkü çok güçlendi.
Tabii şunu da söylemek lazım aslında. Sonucunda evet, platformları karşılaştırmak açısından bu teraflop, gigaflop olayları bazen bize önemli argümanlar sunabiliyor ama grafik dünyasını yakından takip edenler bilecektir. AMD zaten yıllardır tek ve çift hassasiyetli kayar nokta hesaplamalarında her zaman Nvidia'dan daha güçlü grafik birimleri ortaya koyabiliyordu. Fakat günün sonu grafik performans söz konusu olduğunda Nvidia'nın daha hızlı olduğu çözümleri de biz piyasada gördük. İşte en son GTX 680 HD 7970 örneğinde olduğu gibi. 7970'in işlem gücü daha fazla. Ama totalde bakıldığında yer yer GTX 680'den daha zayıf olduğu noktalar da vardı. Burada tabii hani böyle matematiksel hesaplamalar yapılabilir. Donanım gücü açısından, işlem gücü açısından farklı değerlendirmeler yapılabilir ama sonuçta biz bunların üzerinde hesap makinesini açıp pi sayısını bilmem kaçıncı basamağında hesaplamayacağız. Burada tabii, bizim için de daha önemli olan grafik kalitesi. Ama şu var, rekabet öyle bir noktaya geldi ki artık üreticiler birbirlerinin iddia ettiği, yalan yanlış açıklamalar yaptığı yerleri yakalamaya çalışıyorlar. Ama bu biraz da tabii üzüntü verici. İsteriz ki teknolojik yarışa girsinler. Evet. Bakın bende daha DirectX 12 desteği var. Sen hala daha DirectX 11 ile geliyorsun. Bunu güncelle demelerini bekleriz. Fakat olay artık rekabet öyle bir noktaya geldi ki birbirinin açıklamalarından ufak detaylar yakalayarak işte konsol seviyesine değiliz, yakalayacağız. Ama işin ilginci Nvidia kendi kendine baltalamış orada. Tegra 4'te Kepler bekliyorduk, gelmedi. Muhtemelen Tegra 5'te geçeceğiz diyor. Herhalde Tegra 5 artık Kepler'e geçecekleri için geçecekler zaten performans anlamında ama tabii günün sonunda bunlar yerine donanımların ya da piyasaya çıkmış ürünlerin yarışması aslında daha güzel, daha sağlıklı olacaktır.
Evet, bekleyip göreceğiz. Tegra 5'te belki güzel bir ivme yakalanabilir. Çünkü burada ufak bir veri vermek istiyorum. Mobil cihazların işlemcilerinin GPU'ların ne kadar güçlendiğini belli etmek adına. Bugün şu anda Tegra 3 diyoruz, kullanıyoruz. İşlem gücü olarak baktığımızda 12 teraflop Gigaflop civarında bir işlem gücü sunuyor. Tegra 4'e baktığımızda teorik olarak 80 gigaflop, hani aradaki 8 kata yakın bir fark var. Bir 8 kat daha bir sonraki jenerasyonda koysalar, hadi 8'i geçin 4 kat koysalar, şu anki konsolları geçiyorlar.
Çünkü konsollar şu anda 200 gigaflop seviyesinde seyrediyor aslında. Daha da böyle uç örnekler vermek gerekirse, PlayStation 4'ün performansına baktığımızda yaklaşık 1.8 teraflop ya da 1800 gigaflop olarak hesaplanabilir. Yani şu anki konsollardan 9 kat daha fazla. Ama diğer taraftan Titan'a baktığımızda Titan'da PlayStation 4'ten yaklaşık 2.5 kat daha yüksek işlem gücüne sahip. Ama tabii bizim söz konusu olan buradaki tartışma konumuz akıllı cihazlar, cep telefonları. Tegra 4 ile ilgili olarak Nvidia açıklama bekliyoruz. Lütfen bize şu firma şu cihazı üretecek, Tegra 4 tabanlı çıkacak diye açıklamalar gönder diyelim. Belki de ama yılın ikinci yarısında sürpriz olur. Bakarsın hani hiç beklemediğiniz bir cihaz Tegra 4 ile birlikte harikalar da yaratabilir. Bunları da bekleyip görmek gerekiyor diyerek buradan başka ve biraz daha değişik bir haberimize geçelim. Biz yer yer bazı otomobillerin teknolojik farklılıklarını anlatan haberleri de mobilitede paylaşıyoruz. Şimdi konumuza Mercedes olacak. Mercedes-Benz'in premium segmentte diyebileceğimiz en üst araç gamını oluşturan S serisi yeni jenerasyonda teknolojik olarak da belki rakiplerinin çoğunda olmayan özelliklerle beraber gelecek. Hani baktığımız zaman 2 adet ultra geniş 12.3 inçlik ekran var dashboard'ta ve bu ekranlar itibariyle tüm detayları biz burada görebiliyoruz. Aracın temel dinamiklerinin yanında eğlence sistemine tüm detayları buradan görüp kontrol edebiliyoruz. Command Center adı verilen yeni bir merkezi yönetim yürütüm sistemi de bu sisteme dahil edilmiş durumda. Tek bir platform altında kullanabiliyoruz. İşin ilginç yanı ise bu platform Intel'in Atom platformu üzerinde çalışıyor. Hani artık üreticilerin yavaş yavaş rekabet ettiği alanlardan bir tanesi otomotiv endüstrisi. Nvidia'da Tegra ile zaten Volkswagen grubu altına gerek Audi olsun, gerek Lamborghini olsun, gerek Volkswagen Golf'ün son jenerasyonu olsun karşımıza çıkıyordu. Şimdi de Mercedes'le birlikte Intel. Hani Intel zaten sektörün en büyüğü. Evet. Sektörün en büyüklerinin en büyük arabalarından bir tanesini yakalamış ve Mercedes S serisine girmiş.
Nvidia ve Intel tarafına baktığımızda Nvidia cihazlar, Nvidia altyapısını kullanan araçlarda Tegra, birinci bir jenerasyon Tegra'yı görmekteyiz. Tabii bunun da sebebi bu araçların geliştirme, kontrol süreçleri, test süreçleri o kadar uzun olduğu için, yıllar aldığı için mecburen hani son teknoloji ürünleri otomotiv sektöründe göremiyoruz. Atom da bu
şekilde. Zaten gerekmiyor da.
Gerek de yok. Sonuçta oturup hani oyun oynamayacaksınız. Yani dokunmatik ekranda bir herhangi bir oyun yükleyip Angry Birds yükleyip hani sapanda kuş fırlatmayacaksınız. Daha çok güzel bir arayüz içerisinde, hızlı bir arayüz içerisinde sizlere ulaşmak istediğiniz bilgileri seri bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Navigasyon. Zaten
navigasyon belki 3D haritalarda falan fark edebilir işlem gücü ama onun dışında pek iki boyutlu ortamda çok fark edeceğini zannetmiyorum. Geliştirmişler. Mercedes-Benz'in zaten S serisi dedim ve herkes bir durur yani sektörün. Klasmanın en iyi arabalarını yıllardır üretmiştir. Hani farklı kasalarda baktığımız o balina kası olsun.
Teknolojik anlamda da zaten anlamda çok dolu dolu gelen bir.
Evet zaten Mercedes'in de bütün araçlarındaki yeni teknolojiler ilk S serisine uygulanır. Birkaç jenerasyon sonra E'ye geçer, C'ye geçer. Yine büyük ihtimalle bu tarz teknolojileri de S'te kullanılmasından 2-3 sene ardından E serisinde de C serisinde de göreceğiz.
Zaten Mercedes'in S serisini yeni jenerasyondan bu kadar bahsettik. Birkaç tane belki görüntü gösterelim. Araç zaten çok yakışıklı olmuş bir önceki jenerasyona göre. Çok daha iddialı, çok daha agresif bir kimliğe bürümüş. Çünkü o tarafta da BMW'nin 7 serisi agresif anlamda bir gelişim içerisindeydi. Mercedes yine son noktayı koymuş diyelim. Burada bizim tercihimiz Ender'le birlikte yeni S serisi olacaktır diyelim. Ama tabii sizin farklı görüşleriniz varsa lütfen onları da bizimle paylaşın diyerek son haberimize geçelim. Son haberimiz Samsung cephesinden. Digitimes'ın verdiği bir habere göre Samsung 2013 yılı için 500 milyon adetlik telefon satışı hedefliyor. Bunun içerisinde hem akıllı telefonlar var hem de standart telefonlar var. Geçtiğimiz yıl farklı araştırma şirketlerinin farklı raporları var ama kimisine göre 410 milyon, kimisine göre 395 milyonluk satış yapmış Samsung. Genele baktığımızda ise şu an tüm telefon dünyasının bir numaralı ismi durumunda. Şimdi Galaxy S4 ve Note 3 gibi telefonların da oluşturacağı beklentiyle birlikte Samsung yaklaşık 100 milyon adetlik bir yükselişle bu sene 500 milyon adet telefon satmayı planlıyor ki hani dünya nüfusunun 7 milyar olduğunu öngörürsek eğer, 7 milyar nüfusun da 2,5 milyarın telefon kullandığını düşünürsek eğer, Samsung'un hedefleri oldukça yüksek.
Her 5 kişiden birinin elinde Samsung cihazı görmeyi hedefliyor Samsung. 500 milyon çok ciddi bir rakam. Tabii bunu hepsini akıllı cihaz olarak değerlendirmek
tabii
lazım.
Tabii içerisinde
çünkü
standart telefon
var. Hala standart telefon kullanan çok fazla insan var. Hani ben en yakınımdan şey yapıyorum. Bugün bir üniversiteye gitseniz, devlet üniversitesi özellikle gidin. Hani girin sınıflara. Birçok öğrencinin elinde hala standart telefonları göreceksiniz. Hani bu işin gerçeği. Biz bugün hani işler 4 çekirdekli diyoruz, işte full HD diyoruz, onu bunu diyoruz ama hala birçok insanın bütçesine bu tarz telefonlar hitap etmiyor ve daha uygun fiyatlı telefonları kullanıyorlar. O yüzden hani bu 500 milyonun içinde çok ciddi bir rakamı standart bizim o standart iletişim için kullanılan daha basit seviye telefonları oluşturuyor. 500 milyon iddialı bir rakam. Hani geçen seneki rakamla kıyasladığımızda ciddi bir artış bekliyor Samsung. Samsung'un
120 artış bekliyorlar neredeyse.
Marka olarak da zaten cep telefonu alanında iyi bir imaj oluşturdular. Belki 500 milyon olmasa da hani 450 milyon üzerinde ciddi bir rakamı yakalayacaklardır diye tahmin edebiliriz.
Evet, bu haberimizle birlikte Mobility'nin sonuna geldik. Şimdi burada aslında sizlerin de bir yardımına ihtiyacımız var. Nvidia'nın açıklamalarından bahsettik. Nvidia'nın açıklamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mercedes S serisinin BMW 7 serisine karşı daha yakışıklı olduğunu söyledik. Sizin görüşleriniz nedir? Sizce daha mı yakışıklı yoksa daha mı çirkin? Aynı zamanda Samsung'un da 500 milyon adetlik satış rakamının ulaşılabilip ulaşılamayacağını, Samsung'un açıklama bazında gövde gösterisi yapmadığını mı yoksa Galaxy S3 ve Galaxy Note 3'ün tek başlarına bile sahip oldukları yeniliklerle beraber Samsung'da da 100 milyon adetlik o beklentiyi karşılayabilecek başarıyı getirip getirmeyeceğini siz de yorumlarınızla paylaşın. Güzel bir bilgi paylaşımı çerçevesinde Mobility'nin bu bölümdeki konuları da birlikte yorumlarda değerlendirmiş olalım diyerek şimdilik size veda ediyoruz. Bir sonraki Mobility programına kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.